İnsanın Yaratılışı.
Birazdan izleyeceğiniz film, bir insanın nasıl yaratıldığını, hangi aşamalardan geçtikten sonra var edildiğini anlatıyor. Bu film sizi anlatıyor. Şimdi küçük bir zaman yolculuğu yapalım ve bir süre geçmişe gidelim. Ve mucizelerle dolu bu olağanüstü hikayeyi birlikte inceleyelim. Ve bir zamanlar insanın ne halde olduğunu görelim.
Anne karnındaki tek bir hücre, aciz ve korunmaya muhtaç bir varlık. Bir tuz tanesinden daha küçük. İşte siz de bir zamanlar bu küçük hücreden ibarettiniz. Tıpkı yeryüzündeki diğer insanlar gibi. Derken bu hücre bölündü, iki hücre oldu. Sonra tekrar bölündü, dört hücre oldu. Sonra 8, 16 hücre oldu. Hücreler çoğalmaya devam etti. Ortaya önce bir et parçası çıktı. Sonra bu et parçası şekillendi. Kolları, bacakları, gözleri oldu. Başlangıçtaki hücre 100 milyar kat büyüdü, 6 milyar kat kilo aldı. Önce yalnızca bir su damlası iken Allah bir dizi mucize gerçekleştirdi ve bu filmi izlemekte olan insanı yarattı. Ve insana kendisini nasıl yarattığını da Kur'an'da şöyle bildirdi. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnsan kendi başına ve sorumsuz bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Sonra bir alak oldu. Derken Allah onu yarattı ve bir düzen içinde biçim verdi. Böylece ondan erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı. Öyleyse Allah ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir? Günlük yaşamın akışına kapılan insanlar, gözlerinin önünde gerçekleşen çok önemli bir mucizeye karşı duyarsız kalırlar. Bu mucize, insanın yaratılış mucizesidir. Yaratılış mucizesinin ilk aşaması, bir kadının bedeninde, yumurtalık denen organda, tek bir yumurta hücresinin olgunlaşmasıyla başlar. Olgunlaşan yumurtanın önünde uzun bir yolculuk vardır. Önce fallop tüpü adı verilen bir organın içine girecek. Olgunlaşmış yumurtanın yumurtalıktan dışarı bırakılmasına az bir zaman kala fallop tüpü adeta bilinçli hareketlerle ve hassas dokunuşlarla yumurtalığın üzerinde yumurta hücresini bulmaya çalışır. Bu arama sonunda fallop tüpü olgunlaşan yumurtayı bulur ve içine çeker. Aksi takdirde oluşan yumurta hücresi karın boşluğunda kalacak ve görevini yapamayacaktır. Artık fallop tüpü içinde yumurta hücresinin yolculuğu başlamıştır. Yumurta fallop tüpü boyunca uzun bir yol kat etmek zorundadır. Ancak bu yolu kat etmesini sağlayacak herhangi bir organeli, örneğin yüzgeçleri veya ayakları yoktur. Bu nedenle yumurtanın yolculuğu için özel bir sistem yaratılmıştır. Fallop tüpünün iç yüzeyinde bulunan milyarlarca hücre, yumurtayı rahme ulaştırmakla görevlendirilmiştir. Bu hücreler yüzeylerinde bulunan silia isimli tüycükleri dalga şeklinde düzenli hareketlerle hep rahim yönüne doğru yönlendirirler. Böylece adeta elden ele çok kıymetli bir yükü taşır gibi yumurta hücresini gitmesi gereken yöne doğru iletirler.
Yumurta hücresinin dönülebilmesi için çok fazla enzimin ve dokunun bir bütünlük içinde ve hatasız şekilde çalışması gerekir. Fallop tüpünün iç yüzeyinde bulunan cilia isimdeki tüycükler de bunun için özel görevi olan bir yapıdır. Dikkat edilirse bu tüycükler yumurta hücresini taşımak için tam olarak olmaları gereken yerde ve tam olmaları gereken biçimde bulunurlar. Tüm tüycükler hep birlikte adeta programlanmış gibi aynı yöne doğru bir taşıma hareketi yaparlar. Hiçbiri kontrolsüz bir şekilde farklı bir yöne hareket etmez. Eğer ayrı ayrı yönlere taşıma hareketi yapsalardı, yumurta rahime ulaşamayacağından döllenme ve dolayısıyla gebelik de asla gerçekleşmezdi. Ancak cilia sayesinde yumurta hücresi fallop tüpü içinde rahme doğru mükemmel şekilde hareket eder.
Böylece yumurta hücresi, Cilia'nın uyumlu hareketleriyle kendisi için özel olarak hazırlanan fallop tüpü içinde ilerler. Fakat bu şekilde özenle taşınan yumurta hücresinin yalnızca 24 saatlik ömrü vardır. Bu süre içinde döllenmezse ölecektir. Döllenmek için de hayati bir materyale ihtiyacı vardır. Erkek bedeninden gelecek olan sperme. Spermdeki tasarım. Sperm, erkeğe ait genetik bilgiyi kadın bedenindeki yumurta hücresine ulaştırmakla görevli bir hücredir. Yakından incelendiği zaman spermin adeta bu yükü taşımak için özel olarak tasarlanmış bir makine olduğu görülür. Spermin ön tarafı bir zırhla kaplıdır. Bu zırhın altında ikinci bir zırh ve bu ikinci zırhın altında da spermin taşıdığı kargo bulunmaktadır. Bu kargonun içinde erkeğe ait 23 kromozom vardır. Spermin baş tarafında bulunan zırh sistemi bu değerli yükü uzun yolculuğu boyunca her türlü tehlikeden koruyacaktır.
Kromozomlar bir insanın tüm genetiğini barındıran yapılardır. DNA molekülü bu kromozom yapıları içine paketlenmiştir. DNA insan bedenine ait her türlü bilgiyi en ince ayrıntısına kadar içerir. Saç renginden boyunun uzunluğuna, hayatı boyunca geçirmeye eğilimli olduğu hastalıklara kadar her türlü fiziksel özelliğin bilgisi vardır. Ve tüm bu bilgi ancak elektron mikroskoplarıyla görülebilen küçüklükteki kromozomların içinde bulunur. Kromozomun kalınlığı 1 nanometre, yani metrenin milyarda biri kadardır. Her insan hücresinde 46 adet kromozom bulunur. Sadece üreme hücrelerinde, yani sperm ve yumurta hücrelerinde 23'er adet kromozom vardır. Yani bir insanın ortaya çıkması için spermde bulunan 23 kromozomun annenin yumurta hücresinde bulunan 23 kromozom ile birleşmesi gerekir. Böylece 46 kromozomluk insan bedeninin ilk temeli atılacaktır.
Spermdeki tasarım bununla da sınırlı değildir. Spermin orta bölümünde çok güçlü bir motor bulunur. Bu motorun ucunda da spermin kuyruk bölümü bağlıdır. Motorun ürettiği güç, kuyruğu bir pervane gibi çalıştırır ve spermin hızla yol almasını sağlar. Ortada bir motor olduğuna göre onu çalıştıracak bir yakıta da ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç da en verimli yakıtla, yani fruktoz şekeriyle sağlanır. Fruktoz şekeri spermin etrafındaki sıvıya yerleştirilmiştir. Böylece motorun yakıtı kat edeceği uzun yol boyunca kesintisiz olarak sağlanmış olur. Spermler Allah'ın yarattığı bu mükemmel tasarım sayesinde yumurta hücresine doğru hızla yol alırlar. Spermin kendi boyu ve kat ettiği mesafe göz önüne alındığında bir sürat motoru kadar hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu harika makinelerin tasarımını da Allah mükemmel şekilde yaratmıştır. Spermlerin üretim merkezi olan testislerin her birinin içinde toplam uzunluğu 500 metreyi bulan mikroskobik kanalcıklar vardır. Bu kanalcıklardaki üretim tıpkı modern fabrikalarda kullanılan raylı montaj sistemi gibidir. Sperm yaklaşık 60 günlük bir sürede bu kanalcıklar boyunca sıradan yuvarlak bir hücreden başı, boynu ve kuyruğu olan hareket kabiliyetine sahip çok farklı bir yapıya doğru adeta bir metamorfoz geçirir. Bu dönüşüm spermin anne içindeki yolculuğu için hayatidir. Sonuçta ortaya gerçek bir mühendislik harikası çıkar. Bu gerçek karşısında biraz düşünmek gerekir. Bu şuursuz hücreler anne vücudunu hiç tanımamalarına rağmen spermleri oraya uygun şekilde hazırlamayı nereden bilirler? Spermler anne vücudunda gerekecek şekilde zırh, motor ve kuyruk yapmayı nasıl öğrenmişlerdir? Spermin fruktoz şekerine ihtiyaç duyacağını nereden bilirler? Fruktozla çalışan bir motor yapmayı nasıl öğrenmişlerdir? Bütün bu soruların tek bir cevabı vardır. Spermleri ve içine yerleştirdikleri meni sıvısını Allah, insan neslinin devamı için özel olarak yaratmıştır. Spermdeki bu harika tasarım, başlı başına bir yaratılış mucizesidir. Nitekim Allah, Kur'an-ı Kerim'de spermlerin içinde bulunduğu meni sıvısının yaratılışına özel olarak dikkat çeker. Sizleri biz yarattık. Yine de tasdik etmeyecek misiniz? Şimdi dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratıcı biz miyiz? Spermin zorlu yolculuğu. Anne rahmine bir seferde yaklaşık 250 milyon sperm gönderilir. Bu sayı özellikle çok yüksektir çünkü spermler anne vücuduna girdikleri anda çok ölümcül tehlikelerle karşı karşıya gelirler. Annenin üreme organında bakterileri engelleyen yoğun bir asit karışımı vardır. Annenin sağlığı için son derece önemli olan bu asit karışımı o kadar güçlüdür ki rahme giren bütün spermleri rahatlıkla yok edebilir. Birkaç dakika içinde organ duvarları milyonlarca ölü spermle kaplanır. Birkaç saat sonra 250 milyon spermin büyük bir bölümü ölmüş olur. Ancak bunun için yine bazı önlemler vardır. Erkek vücudunda sperm üretilirken spermleri içeren sıvıya baz özelliği gösteren bir karışım eklenir. Bu karışım anne rahmindeki asitin etkisini kısmen yok eder. Bu sayede birkaç bin sperm anne rahmini geçerek fallop tüpünün girişine ulaşmayı başarır. Böyle bir önlem alınmasaydı döllenme hiçbir zaman gerçekleşmeyecek ve insan nesli yok olacaktı. Dikkat ederseniz spermler hep birlikte aynı yöne doğru gitmektedirler. Peki bu doğru yönü nasıl bulurlar? Bir toz tanesi küçüklüğündeki yumurtanın yerini nereden bilirler? Spermler yumurtanın yolunu bulurlar. Çünkü kusursuzca yaratılmış bir başka sistem devreye girmiştir.
Vücutta yumurta ve spermin buluşması için birçok sistem devrededir. Yumurta, kendisinden yaklaşık 15 cm uzaklıktaki spermleri kendisine çeken kimyasal bir sinyal gönderir. Spermler işte bu sinyal sayesinde yumurtaya doğru yönelirler. Aslında bir bakıma yumurta hücresi hakkında hiçbir şey bilmediği, daha önce hiç karşılaşmadığı spermleri kendisine çağırır diyebiliriz. Birbirine tamamen yabancı iki hücre kimyasal sinyal ile birbirleriyle haberleşirler. Ancak sinyalin salınması ve sperme ulaşması yeterli değildir. Bu sinyalin yumurtaya ulaşmak için gönderildiğini, spermin algıladığını varsaysak bile hangi yöne gitmesi gerektiğini her spermin belirlemesi büyük bir mucizedir. Bunun nasıl olduğu bugün için bilinmiyor. Yumurtaya yaklaştıkça sinyal yolunun artmasının yön bulmada kullanıldığı düşünülüyor. Bu durum her sperm hücresinin yoğunluk ölçer bir laboratuvar olduğu anlamına gelir.
Spermin zorlu yolculuğunda anne üreme organındaki yoğun asit ortamının aşılması ve yol bulmada yardımcı olacak kimyasal sinyaller spermin yumurtaya ulaşması için yeterli değildir. Serviks adı verilen rahim ağzı bölgesinde üretilen salgılar normal şartlarda tıkaç görevi görüp yabancı madde ve mikroorganizmaların rahme girişini engeller. Fakat tam yumurtlama döneminde bu salgılar spermlerin geçişine izin verecek şekilde farklı bir yapıya kavuşur. Yumurtlama döneminde spermler yumurta hücresine doğru yollarına devam edebilir ortama kavuşur. Yumurtlama dönemi dışındaki zamanlarda ise anneyi zararlı etkilerden korumak için tıkaç haline gelen bu ortamdan diğer mikroorganizmalar gibi spermler de geçemezler. Büyük buluşma. Sonunda ancak birkaç yüz sperm yumurtaya ulaşmayı başarır. Ancak yarış halen bitmemiştir. Çünkü yumurtanın içine yalnızca tek bir sperm kabul edilmelidir. Bu yüzden yeni bir yarış başlar. Spermin önünde çok önemli iki engel vardır. Yumurtayı saran ve yaklaşmak isteyen her türlü mikroorganizmayı öldüren koruyucu tabaka ve delinmesi oldukça zor olan sert yumurta kabuğu. Bu iki engeli aşmak için sperm üzerinde özel sistemler yaratılmıştır. Spermin güçlü başlık zırhının altında bu ana kadar sakladığı gizli silahları vardır. Bunlar eritici enzim kesecikleridir. Bu kesecikler yumurtanın etrafındaki ilk engeli yani koruyucu tabakayı eriterek delerler ve sperm bu tabakanın içine girer. Sperm koruyucu tabaka içinde ilerlerken başlık zırhı giderek aşınır ve sonunda parçalanıp dağılır. Zırhın bu parçalanması da işleyen kusursuz planın bir parçasıdır. Çünkü bu parçalanma sayesinde spermin iç kısmındaki ikinci enzim kesecikleri ortaya çıkar. Bunlar da spermin önündeki son engelin aşılmasını, yani yumurta kabuğunun delinmesini sağlar. şu anda bu olayların elektron mikroskobuyla çekilmiş fotoğrafını görüyorsunuz. Spermin kırmızı renkli bir zırhı var ve sperm yumurta kabuğundan içeri giriyor.
Sperm yumurta birleşmesinde kusursuz bir tasarım vardır. Sperm yumurta hücresine ulaşmak için birçok katmandan geçer. Yumurta hücresinin zarına ulaştığında bir anda çok önemli bir reaksiyon başlar. Bu reaksiyona kortikal reaksiyon deniyor. Bu reaksiyonla saniyeler içinde yumurta hücresini çepeçevre saran katmanlar diğer sperm hücrelerinin geçişine izin vermeyecek şekilde değişime uğrar. Ve bundan sonra başka hiçbir sperm tüm enzimlere sahip olsa dahi yumurtanın dış kabuğunu delmeyi başaramaz. Bunun anlamı şudur. Artık ikinci bir sperm yumurta hücresine giremez. Aksi takdirde eğer ikinci bir sperm yumurta hücresine girerse ve genlerini yumurtaya aktarsa, döllenmiş yumurtada olması gereken 46 toplam kromozom sayısı 69'a çıkmış olur. Bu da insanın oluşumu için tabii ki uygun değildir. Embriyo daha büyümeden ölecektir. Yumurtanın ilk spermin hedefine ulaştığını algılaması ve tam o anda kortikal reaksiyonu başlatması çok kritik bir olaydır. Reaksiyon erken başlatılsa hiçbir sperm yumurtaya ulaşamaz. Eğer geç başlatılsa veya yavaş ilerlerse birden fazla sperm yumurtaya girecekti. Her iki durumda da bebeğin oluşması imkansız olurdu.
Sperm yumurta kabuğuna vardığı anda bir başka mucize daha gerçekleşir. Sperm kendisini buralara kadar getirmiş bulunan kuyruğunu bir anda bırakır. Bu çok gereklidir. Çünkü yumurta hücresinin içine sadece genetik maddeyi taşıyan çekirdek kısmı girmelidir. Eğer sperm bu işlemi yapmazsa sürekli hareket etmekte olan kuyruk yumurta hücresinin içine girecek ve onu tahrip edecektir. Peki ama bu ince hesabı küçük sperm ve yumurta hücresi nasıl yapmaktadır? Ancak bu hücreler hiçbir akla sahip olmayan, çevresini algılayamayan bilinçsiz biyolojik makinelerdir. Yaratan Allah en doğru zamanda ve hassas bir şekilde işleyen sistemleri de beraberinde yaratmıştır. Kuyruğunu bırakan sperm yumurtayı deler ve açılan delikten içeri yükünü yani kromozomları bırakır. Böylece genetik bilginin taşınma işlemi son bulur. Birbirinden bağımsız yüzlerce farklı sistemin bir uyum içinde çalışması sonucunda erkek bedenine ait genetik bilgi yumurta hücresine ulaştırılmıştır. Görüldüğü gibi sadece spermin yumurtayla birleşmesi bile hiçbir tesadüfe yer vermeyen kusursuz plan ve tasarım sayesinde mümkün olmaktadır. İnsan farkında bile değilken gerçekleşen bu olaylar ve bu olayların her aşamasında görülen akıl ve planlama insanı Allah'ın yarattığının açık birer kanıtıdır. Alak. Ekranda spermle henüz birleşmekte olan bir yumurta hücresi görüyorsunuz. Spermin ve yumurtanın genetik bilgileri yan yana duruyor. İşte şu anda yeryüzünün en büyük mucizelerinden biri gerçekleşmek üzere. İki genetik bilgi yepyeni bir insanı oluşturmak üzere birbirine karışacak. Ve birleşme gerçekleşti. Belki inanması güç ama bu hücrenin içinde doğmamış bir insana ait bütün bilgiler bulunmaktadır. Doğacak olan bebeğin göz, cilt ve saç rengi, yüzünün şekli ve bütün diğer fiziksel özellikleri burada şifrelenmiştir. Yalnızca dış görünüşü değil, iskeleti, iç organları, derisi, damarları ve hatta damarlarının içinde dolaşan kan hücrelerinin şekilleri ve sayılarına dek vücuduna ait bütün detaylar belirlenmiştir. İnsanın 7 yaşındaki özelliklerinden 70 yaşındaki özelliklerine kadar her şey belirlenmiş ve bu hücrenin içine yazılmıştır. Döllenmeden kısa bir süre sonra hücre çok şaşırtıcı bir hareket daha yapar. Bölünür ve 2 yeni hücre oluşur. Sonra bu hücreler tekrar bölünür ve 4 hücre oluşur. Artık yeni bir insanın inşasına başlanmıştır. Peki hücre niçin bölünme kararı alır? Niçin insanı inşa etmek gibi bir görev yüklenir? İnsanı inşa etme bilgisini hücreye kim vermiştir? Bu sorular bizi, hücreyi, hücrenin içinde bulunduğu insanı, insanın içinde bulunduğu dünyayı ve bütün evreni yoktan var eden sonsuz akıl ve kudret sahibi Allah'ın varlığına götürür. Sürekli bölünmekte ve çoğalmakta olan hücre topluluğu, fallop tüpünün içinde rahme doğru yolculuğuna devam etmektedir. Hücreler bölünüp çoğalırken çok şaşırtıcı bir olay daha gerçekleşir. Hücreler bir takım yer ve şekil değiştirme hareketine başlar. Bu değişimin amacı farklı hücre topluluklarının farklı görevler edinmesi sebebiyledir. Kısa bir süre sonra merkezdeki hücre grubu embriyoyu, yani doğacak bebeğin ilk halini, çevresindeki grup da embriyoyu besleyecek olan plasentayı oluşturacaktır. Hücrelerin birdenbire farklılaşmaya başlamaları, embriyo ve plasentayı oluşturmaya karar vermeleri, bilim dünyası tarafından büyük bir mucize.